Ayrım 52.
Neyse, gene şükredelim. Ted Sirius'la işimiz çabuk bitti ama ne yazık ki şarlatanlarla işimiz daha bitmedi. Zira dediğim gibi şarlatanlıklar da modaya bağlı. Biri bitmeden ortaya bir yenisi çıkıyor. Bu modalardan biri de Rusya'da boy gösteren parmak uçlarıyla görme modası. Her şeyi de Amerikalılar icat edecek değil ya. Uzaktan görmeyi, önceden bilmeyi ve düşünce fotoğrafını onlar icat etmiş olabilirler. Ama bilim ve teknolojide bazen onlardan da ileri giden Rusya, paranormal yetenekler konusunda niçin Amerikalılardan geri kalsın? Latife bir yana, bizim bildiğimiz tek görme organı gözlerdir, öyle değil mi? Meğer çok yanlış, daha doğrusu eksik biliyormuşuz. Zira insan parmaklarıyla, dirsekleriyle, sırtıyla, hatta kulaklarıyla da görebilirmiş. Sakın alay ediyorum falan sanmayın. Bunu yalnız saf insanlar önünde değil, bir düzine bilgin önünde kanıtlanmış, en azından yarım düzine insan var. Yalnız ne etmekse bunların hepsi kadın ve de Rus. Bu gözsüz görme, teknik deyimle dermo-optik algılama, kısaca DOA, yeteneğini ilk sergileyen Roza Kuleshova adındaki saralı bir genç kadın. Bu deyimi cilt gözüyle görme diye çevirmek mümkün. Roza, gözleri sıkıca bağlı olduğu halde sadece parmak uçlarını satırlar üzerinde gezdirerek yazılar okuyor, renkleri ayırt edebiliyor, şekilleri seçebiliyormuş. Bu haber duyulunca Roza'yı kendisiyle testler yapmak üzere Moskova'ya çağırırlar. Orada daha sıkı bir denetim ve gözetim altında böyle bir yeteneği olup olmadığı uzun uzun araştırılır. Yapılan testlerin olumlu sonuç verdiği görününce, İzvestiya başta olmak üzere birçok gazete ve dergi bu sansasyonel haberi dünyaya duyurur. Bu, bir tür Rusların manevi hidrojen bombasıdır. Gartner, 25 Aralık 1963 tarihli Time dergisinde çıkan bir fotoğrafında, Roza'nın bir gazeteyi parmak uçlarıyla nasıl okuduğunu görür görmez manzarayı çakmış. Bilmem, daha önce yazmış mıydım? Gartner, bütün ömrü boyunca sihirbazlığa merak salmış amatör bir sihirbaz. Bu konuda pek çok kitap okumuş ve mürekkep yalamış. Hatta yeni bazı numaralar icat etmiş bir kişi. Bu nedenle bu işin girdisini çıktısını çok iyi biliyor. Bizde de Profesör Metin Andım bu tür merakları olduğunu ve Gartner gibi bazı sihirbazlık numaraları yapabildiğini duymuştum. Onun anlattığına göre gözü kapalı görme numarası sihirbazlar tarafından çoktandır biliniyormuş. Hatta Amerika'da aynı numarayı o sıralar Kuda Books adındaki Keşmirli sihirbaz gösterilerinde tekrarlıyormuş. Yapılışı da kısaca şöyle, belki içinizden aynı numarayı yapmak isteyenler çıkabilir diye anlatıyorum. Önce kişinin her iki gözü iri hamur topraklarıyla örtülüyor, sonra bütün yüzü alnından çenesinin ucuna kadar bir bezle sarılıyor. Bu durumda bir insanın dil okuması, herhangi bir ışık alması bile imkansız olsa gerek, öyle değil mi? Hayır değil, insan bu durumda ışık da alabilirmiş, okuyabilirmiş de. İyi de nasıl? Bunun değişik yolları varmış, ancak Gartner en çok başvurulan hilenin burundan okuma, nose peek yöntemi olduğunu söylüyor. Meğer insanın gözleri ve yüzü ne kadar itinayla sarılırsa sarılsın, burnunun iki yanında, burnun çıkıntılı olmasından ötürü küçük bir açıklık veya boşluk kalırmış ve insan bu boşluktan aşağı doğru bakarak 30 derece ile 40 derece arasında yer alan nesneleri görebilirmiş. Denemesi bedava. Sizin anlayacağınız gözsüz görme sanıldığı gibi gözü kapalı görme anlamına gelmiyor. Sihirbazlar sargı altında gözünü açmanın daha başka yollarını da biliyorlarmış ama harikalara susamış, mucizelere düşkün insanoğlunun gözünü açmak o kadar kolay değil. Nitekim yalnız sıradan insanlar arasında değil, Roza gibi sözde duyarlıları test eden bilim adamları arasında da hala bu tür mucizelere inananlar olduğu anlaşılıyor. Bunlardan biyofizikçi Smirnov, parmakların ışığı gördüğünü söylüyormuş. Düşünün, bunu söyleyen biyofizikçi. Bir başka biyofizikçi Bayan Newberg, Roza'nın parmaklarının tıpkı insan gözü gibi üç tür ana renge duyarlı olduğunu söylüyormuş. Hatta Roza ile Nöroloji Enstitüsü'nde yaptığı özel bir araştırma sonunda Roza'ya ayak parmaklarıyla siyahı beyazdan ayırt etmesini öğretebilmiş. Bakınız MG2 sayfa 64-66. Roza'nın daha başka bir sürü marifeti var ama hepsine değinmem imkansız ve gereksiz. Zira hepsinin göz boyacılık numarası olduğu ileride açıklayacağım gibi şüphe götürmez. Roza'nın televizyon programları daha da ustaca numaralar yapabilen yeni yeteneklerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Bunlardan 9 yaşındaki bir kız çocuk Lena Bliznova, gözleri sımsıkı bağlı olduğu halde parmaklarından 5-6 santimetre uzaktaki yazıları okumayı başardığı gibi ayak parmaklarıyla, hatta omuzlarıyla da yazıları okuyabiliyormuş. Yoksa inanıyor musunuz? Life dergisinde Rusların bütün bu başarılarını özetleyen yazısında A. Rosenberg, bunları bilimde büyük bir çığır diye övüyor, bir psikoloji profesörü olan Razransa, yepyeni bir kuvvet veya radyasyonun meydana çıkarıldığını ve bu alanda bir araştırma patlaması beklendiğini belirtiyormuş. Gözsüz görme bunun bir kör için ne demek olduğunu bir düşünün. Böyle buyuruyormuş Sayın Profesör. MG2 sayfa 66. İnsan bunları okuyunca ister istemez şu sorular geliyor aklına. Acaba kendilerini asıl ilgilendirmesi gereken bir konuda göz uzmanları ne düşünüyorlar? Sonra gözsüz görebildiklerini iddia edenler arasında bir tek kör çıkmamış olması biraz garip değil mi? Birinci sorunun cevabını ileride vermeye çalışacağım ancak şu kadarını söyleyebilirim. Görme olayının nörofizyolojisini çok iyi bilen göz uzmanlarının bu tür şarlatanlıkları ciddiye alması düşünülemez. İkinci soruya cevap verebilmek için biraz sağduyu sahibi olmak yeterli. Bilindiği gibi görme yeteneğini kaybetmiş kişilerde dokunma ve işitme yetenekleri normal insanlarınkine kıyasla daha fazla gelişmektedir. Buna göre parmak uçlarıyla görme gerçekten mümkün olsaydı böyle bir yeteneği ilkin körlerin fark etmesi gerekmez miydi? Oysa bugüne kadar gözsüz görme hikayeleri bütün dünyada duyulduktan sonra da bu yeteneği sergileyen bir tek kör çıkmadı. Hala onlar ancak Braille alfabesiyle yazılmış yazıları okuyabiliyorlar. Gördüğünüz gibi asıl kör olanlar bu tür masallara inananlar, körler değil. Amerika'da da buna benzer bir gözsüz görme olayı görülmüş ancak Patricia Stanley adındaki bu hanım Rus bayanlar kadar iddialı değil. Zira kendisi parmak uçlarıyla sadece renkleri ayırt edebiliyormuş. Bunu da 60 saatlik bir test sonunda Yotz adındaki parapsikolog saptamış. AE sayfa 68-69. Bu da yabana atılacak bir başarı değil. Zira bildiğim kadarıyla insan derisinin altındaki sinir uçları sadece basınç, acı ve soğuk sıcağa duyarlıdır. Ayrıca bu sinirler beyindeki görme merkezine bağlı olmadıkları için renkleri algılamaları mümkün değil. Besbelli ki bunda da işin içine hile karışmış. Nitekim Yotz, Bayan Stanley ile daha sıkı denetim altında yaptığı testlerden olumlu sonuç alamamış. Ama bu onu ilk inancından gene de vazgeçirememiş. AE sayfa 69-70. Zaten bu sayın parapsikolog birazcık olsun beyin fizyolojisinden anlasaydı bu tür testler yapmaya bile gerek görmez, zamanını da boşa harcamazdı. Bu tür insanların tutumu hep insana Nasrettin Hoca'nın göle yoğurt çalma hikayesini hatırlatıyor. Ya tutarsa? Nörofizyolojiye göre gözsüz görme imkansız olabilir ama ya nörofizyoloji yanılıyorsa? Gözsüz görmenin şampiyonu gene de Nina veya Ninel, Kulagina adındaki kadın. Üstelik Nina'yı keşfeden ve inceleyen hep profesörler, kimi nörolog, kimi parapsikolog. Bunlar da gözleri sımsıkı bağlı olduğu halde Nina'nın birçok defa gözsüz görebildiğini saptamışlar. Ama hep sihirbazların hazır bulunmadığı testlerde. Profesör Vasilyev'in gördüklerine inanmakta güçlük çektiği anlaşılıyor. Zira üstad büyük bir bilimsel olayla karşı karşıya olduklarını söylemiş. İnsanların kendi körlüklerini yorumlayış şekline dikkatinizi çekerim. Rosa'dan farklı olarak Nina'da PK yeteneği olduğu da anlaşılıyor. Zira bir masa üzerindeki tuzluk gibi cisimleri uzaktan hareket ettirebiliyor, ping pong toplarını havada yürütebiliyormuş. Bakınız MG2 sayfa 103. Bu seanslardan birini bizim televizyonda bir belgeselde göstermişti. Ben bunu görür görmez Nina'nın bu numarayı nasıl yapmış olabileceğini hemen anladım. Herhalde dizinin üstünde bir mıknatıs vardı. Nina'nın numaralarını sadece filmde gören Amerikalı sihirbazlar işin sırrını hemen çözmüşler. Zaten çok geçmeden Sovyet psikologları da sihirbazların kullandığı bazı yöntemlerle Nina'yı hile yaparken yakalamışlar. Masa üstündeki cisimleri hareket ettirmek için gizli mıknatıslar, ping pong toplarını havada yüzdürmek için de görülmeyecek kadar ince naylon ipler kullanıyormuş. Bakınız AE sayfa 244-290. Ama gene de işin başında koskoca bilim adamlarını bütün bu marifetlerini salt bakışlarıyla, gözlerinden fışkıran ruh gücüyle başardığına inandırabilmiş ya, siz ona bakın. Durun daha bitmedi. Felicia Paris adındaki bir Amerikalı kadında, Kulagina ile çekilmiş filmi seyrettikten sonra mutfak tezgahı üzerindeki ufak tefek eşyayı hareket ettirebileceğini fark etmiş. Moda ne çabuk da yayılıyor. İlginç, onu keşfeden de bir parapsikolog. Adı da C.H. Hunterton. Yalnız bu üstad Kulagina gibi Paris'in de bir hile yapmış olabileceğini düşünerek denemenin yapıldığı mutfak tezgahının altını üstüne getirmiş ama şüphe uyandıracak hiçbir şey bulamamış. Onun da bir sihirbaza danışmayı akıl edemediği anlaşılıyor. Zira Randy bu olayın filmini görür görmez Paris'in görünmez iplik kullandığını derhal tahmin etmiş ve tahmininin doğruluğunu aynı numarayı BBC'nin bir televizyon gösterisinde tekrarlayarak kanıtlamış. Bakınız MG2 sayfa 103, ayrıca MG3 sayfa 30. Gözsüz görme iddialarının bir hayli eskilere gittiği anlaşılıyor. Nitekim ilkin 1898'de Neuhavrin adındaki Rus psikiyatrı, Sofya adlı bir Rus kadınının bu alandaki marifetlerini anlatan bir makale yayımlamıştı. Gözsüz görmenin bir Rus buluşu olduğu görülüyor. Ondan sonra Fransa'da da böyle marifetli kişiler peydah olmuş olmalı ki Fransız romancısı Jules Romains, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bunlardan birçoğuyla testler yapmış ve deneylerini Vision Extra Retin, Retina Dışı Görme başlığını taşıyan bir kitapta yayınlamış. G. Romains'in de gözsüz görme masalına, hatta ileride körlerin de görmeyi öğrenebileceklerine inandığı anlaşılıyor. Görmeyi öğrenmek ne ilginç bir deyim, keman çalmayı, yürümeyi öğrenmek gibi bir şey sizin anlayacağınız. Besbelli ki onun da sihirbazlıktan hiç anladığı yok. Bu nedenle basit bir göz boyama olayını gözsüz görme diye yorumlamış. Koca koca profesörler bile bu tür numaraları yutarlarsa bir romancı yutmaz mı? Ha, unutmadan belki içinizde Kulagina'nın ne olduğunu merak edenler vardır. Efendim, kendisiyle yaparken yakalanmış olmasına rağmen gözsüz görme numaralarına devam etmekteymiş ve hala Rusya'nın en çok sözü edilen duyarlısıymış. Lütfen dikkat buyurun, duyarlılık deyimini kullandım, hilebaz değil. Az kalsın unutuyordum. Bazı parapsikologlar yalnız insanların değil hayvanların da paranormal güçleri olduğuna inanıyorlar. İnanmakta söz mü? Bunu deneysel olarak kanıtladıkları iddiasındalar. Bu kadar da fazla demeyin. Bu konuda yaptıkları denemeleri bir inceleyin ve ondan sonra kararınızı verin. Bunlardan galiba ilki Schmidt adındaki Geller hayranı. 1970'te parapsikoloji alanında çığır açıcı bir keşifte bulunduğunu bildirmiş. Dediğine göre hamam böceklerinde de PK yeteneği bulunması ihtimali varmış. Bunu nasıl mı anlamış? Efendim, bu sevimsiz yaratıkların küçük bir elektrik şokundan hoşlandıklarını fark edince bunlardan bir miktarını içinde böyle bir şok verme aygıtı bulunan bir kutuya koyuyor. Aygıtı da bir randomizer'a bağlıyor. Fakat bakıyor ki randomizer şok aygıtını rastlantıyla açıklanamayacak kadar sık açıp kapamış. Bunun açıklaması sizce ne olabilir? Hamam böcekleri randomizer'ı PK ile etkilemiş olmalılar. Başka ne olabilir? Ancak Schmidt bu hayvanlardan hoşlanmadığından olacak, bu denemelerin iddiasını kanıtlamış sayılamayacağı görüşünde, zira randomizer'ı hamam böcekleri değil, kendi etkilemiş olabilirmiş. Alçak gönüllülük diye buna denir doğrusu. Bakınız MG2 sayfa 143. Bizde akıl akıldan üstündür diye bir özlü söz vardır biliyorsunuz. Ben de izninizle bunun tersini dile getiren bir özlü söz söyleyeceğim. Aptallığın sınırı yoktur. Nasıl, beğendiniz mi? Şimdi vereceğim örnek bence bu sözü doğruluyor. Ünlü Profesör Ryan'ın kendi yerine seçip laboratuvarının başına geçirdiği Dr. Walter J. Levy adındaki genç ve yetenekli parapsikolog, Schmidt'ten de ileri giderek canlı tavuk yumurtalarında da PK yeteneği bulunabileceğini düşünür ve bu hipotezini denemeye karar verir. Bu amaçla içindeki ısıyı bir randomizer'ın ayarladığı bir kuluçka makinesi yapar. Randomizer'ın görevi bir elektrikli ısıtıcıyı gelişigüzel aralıklarla açıp kapayarak kuluçka makinesi içinde belli bir ortalama sıcaklık sağlamak. Levy bu makinenin içine döllenmiş tavuk yumurtaları yerleştirir. Bunlardan bir kısmı randomizer'ı beklenenden fazla, bir kısmı beklenenden az çalıştırırlar. Sizin anlayacağınız PK yeteneği yüksek olanlar fazla çalıştırıyor, düşük olanlar az çalıştırıyor. Bunun üzerine Levy her iki türden eşit sayıda yumurtayı birlikte makineye yerleştirir ve bakar ki randomizer şans ortalamasının gerektirdiği gibi çalışmış. Şimdi gelin de bazı yumurtalarda PK gücü olduğuna inanmayın bakalım. AE sayfa 126-143-29. Az kalsın unutuyordum. Levy sonuçtan emin olmak için aynı deneyi bir de pişmiş yumurtalarla denemiş. Gene bakmış ki randomizer beklendiği gibi, yani ihtimaller hesabının gerektirdiği şekilde çalışıyor. Bütün bunlar bilgisayarlarla saptandığı için deneycinin herhangi bir hata yapmış olması da söz konusu değil. Bu deneylerden çıkarılması gereken sonuç çok açık. Bazı yumurta hücreleri bir an önce civcivleşme arzusuyla randomizer'i etkileyebiliyorlar. Var mı bunun başka bir açıklaması? Sakın ukalalık edip de yahu bir hücrenin, hatta bir yetişkin hamam böceğinin bilinçsiz, hatta cansız bir cismi ruh gücüyle etkilemesi mümkün mü? Hem bir hücre ileride ne olacağını nasıl bilebilir? Bilinci olmayan bir hücrenin, hatta böceğin nasıl bir arzusu olabilir türünden aptalca sorular sormaya kalkmayın. Zira Levy'nin bu deneylerinin hikayesi anlı şanlı Journal of Parapsychology dergisinde yayımlanmış bulunuyor. Vol 34.1970. Yoksa siz kendinizi bu dergiyi yayımlayan profesörlerden daha mı akıllı sanıyorsunuz? Levy yalnız yumurtalarla ve hamam böcekleriyle değil, farelerle de benzer araştırmalar yapmış ve bu bilinçli yaratıkların randomizer'i etkilediğini saptamış. Ne var ki bir genç araştırıcının meslek hayatı trajik bir biçimde sona eriyor. Aynı laboratuvarda çalışan 3 meslektaşı, Levy'nin hile yaptığından kuşkulanarak kendisini gizlice izliyorlar ve sonunda bir kayıt aygıtının kolunu çekerek isabet kaydetmesini sağladığını saptıyorlar. Foyasının meydana çıktığını görünce Levi görevinden istifa edip ortadan kayboluyor. Bakınız MG2 sayfa 126. Bence asıl trajik olan bu tür deneylerden medet uman Levi gibi parapsikologların bu skandaldan sonra da araştırmalarını sürdürmeleri. Bunlardan Charles Panatti, Super Senses 1974 başlıklı kitabında Levi'yi uzun uzun övdükten sonra sahtekarlığı ortaya çıkarılmış bir başka duyarlının, daha önce tanıdığımız Nina Kulagina'nın PK yeteneği sayesinde bir yumurtanın beyazını sarısından nasıl ayırdığını anlata anlata bitiremiyormuş. Bakınız AE sayfa 290. İleride paranormal yeteneklerin test yöntemleriyle niçin saptanamayacağını göstermeye çalışacağım. Ancak bir izlenimimi şimdiden dile getirmek istiyorum. Paranormal yetenekler olmadığı bence kesin. Bu tür yetenekleri ortaya çıkaracağız diye birkaç örneğini sunduğum olmayacak deneylere girişenlerin anormal kişiler olduğu da bence şüphe götürmez. C. Paranormal olaylar ve bilim. Paranormal olayları incelemek amacıyla şimdiye kadar yapılmış olan başlıca bilimsel araştırmaları gözden geçirdik. Parapsikoloji adı altında yürütülen bu araştırmalardan bugüne kadar dişe gelir bir sonuç elde edilmediğini görmüş bulunuyoruz. Başta rahin olmak üzere parapsikologların hepsi daha çok test yöntemiyle bu tür olayların var olup olmadığını araştırıyorlar ve sonunda bazı insanlar da paranormal yeteneklerin varlığını saptadıklarını iddia ediyorlar. Ancak bu tür testleri tekrarlayan ortodoks psikologlar bu iddiayı kabul etmiyorlar. Ben bu bölümde test yöntemiyle paranormal yeteneklerin hiçbir zaman saptanamayacağını kanıtlamaya çalışacağım. Bu bir. Bir ikinci nokta da şu. Bu konuya bazı fizikçilerin de el attığını gördük. Bunlardan Taylor gibi bazıları yalnız bu olayların varlığını saptamakla yetinmemişler. Üstelik bunları günümüz fiziğinin imkanları çerçevesinde açıklamayı da denemişler. Ancak hatırlayacağınız gibi en cüretli denemeyi yapan Taylor sonunda bu işin yürümediğini anlamış. Bütün bunlara rağmen paranormal yeteneklerin varlığına olan inançlarını yitirmeyen, hatta bu yeteneklerin bilimsel açıklamasının yapılabileceğini iddia eden başka parafizikçiler de var. Bunlardan belki de en iddialısı Jack Sarfatti adındaki fizikçi. Bir ara David Bohm'un ve ünlü Abdussalam'ın yanında çalıştığı anlaşılan bu zat, Uri Geller'in Londra'da fizikçiler önünde yapmış olduğu gösteriden en çok etkilenenlerden biri olsa gerek. Gerçi o da sonra Geller'in paranormal yetenekleri olduğundan şüpheye düşmüş. Bakınız sayfa 94-97. Onu şüpheye düşüren olay, sihirbaz James Randi'nin Geller'in numaralarından bazılarını kendi gözleri önünde aynen tekrarlayabilmiş olması. Geller'in eski bir göz boyacı olduğu da bilindiğine göre. Ama Taylor gibi büsbütün imanını yitirmemiş. Hatta Taylor'ın tersine paranormal olayların kuantum mekaniği çerçevesi içinde açıklanabileceğini kanıtlamaya çalışmış. Burada ortaya attığı teorinin ayrıntılarına girmeyeceğim. Zira kuantum mekaniği konusunda sağlam bir ön bilgisi olmayanların bunları anlaması mümkün değil. Ancak size bu konuda kabaca bir fikir vermek için şu kadarını söyleyebilirim. Sarfatti'nin D. Bohm'un etkisinde kaldığı ve onun bazı fikirlerine dayandığı kesin. Bohm ise Einstein, Planck, de Broglie gibi kuantum mekaniğinin temel ilkelerinden biri olan belirlenemezlik, uncertainty, ilkesini yatsıyan ve böylece atom altı dünyada da nedensellik yasalarının, dolayısıyla determinizmin geçerli olması gerektiğini savunan bir teori geliştirmiş. Ortodoks fizikçilerden pek azının iltifat ettiği bu teoriye dayanarak, Sarfatti, paranormal olaylarda gözlenen ve Einstein'ın midesini bulandıran zaman ve uzaklıktan bağımsızlık sorununu da çözdüğü kanısında. Bu teoriye göre evrendeki her parçacık öteki parçacıklarla bağlantılıdır. Dolayısıyla belli bir yerde meydana gelen bir olay anında evrenin her yanında etkisini gösterir. Teknik bir dil kullanarak söylemek gerekirse, evrenin herhangi bir noktasından başka herhangi bir noktasına enerji transferi, aradaki uzaklık ne olursa olsun, anında gerçekleşir. İngilizce'de Block Universe, Block Evren diye adlandırılan bu görüş, Alman felsefi idealizminden kaynaklanıyor olsa gerek. Kuantum mekaniği ise bunun tam zıddı olan bir dünya görüşü getirmiş bulunuyor. Zira bu teoriye göre yalnız madde değil, enerji de parçalı bir yapıda. Kaldı ki ışık hızının sınırlı 300 bin kilometre bölü saniye ve değişmez, constant olduğu fikri modern fiziğin değişmez, neredeyse dokunulmaz bir ilkesi. Buna göre hiçbir enerji, dolayısıyla enformasyon transferi alışverişi ışıktan daha hızlı gerçekleşemez. Buna göre evrende ışık üstü, superluminal hızların varlığını kabul etmemiz gerekiyor ki bu özel relativite teorisinin ve bu teoriyi kabul etmiş olan modern fiziğin en temel ilkelerinden birini, ışık hızının değişmezliği ilkesini yatsıma anlamına geliyor. Sizin anlayacağınız Sarfatti kaş yapayım derken göz çıkarmış oluyor. Bu tür görüşlerin ortodoks fizikçilerin antipatisini hatta bazen hışmını üzerlerine çekebileceğini kolaylıkla tahmin edebilirsiniz. Aslında ortodoks fizikçiler parafizikçilerin ürettiği bu tür teorileri genellikle eleştirmeye bile değer bulmazlar. Bu nedenle üzerinde durmazlar. Zira onların yapacakları çok daha ciddi işler vardır. Ancak gel zaman git zaman ünlü fizikçi John Wheeler, paranormal araştırmalara devlet bütçesinden para ayrılmalı mı sorusu üzerine Amerikan Bilimi Geliştirme Derneği'nde AAAS çıkan bir tartışma vesilesiyle parafizikçilere varyansı neden bir konuşma yapıyor. Böylece aralarındaki soğuk savaş sıcak savaşa dönüşüyor. Wheeler'e göre sahte bilim, hatta patolojik bilim diye nitelendirdiği bu tür araştırmalara para ayırmak savurganlıktan başka bir şey değildir. Gardner'a göre Wheeler fizik konusunda dünyanın en bilgili adamı. Bakınız MG2 sayfa 18. Kendisi kuantum mekaniğinin birçok paradokslarla dolu, neredeyse gerçeküstü dünyası üzerinde uzun boylu kafa yormuş, hatta oldukça spekülatif teoriler geliştirmiş. Wheeler'ı en çok kızdıran da paranormal olayları çekim ve elektromanyetizm gibi fiziksel kuvvetlerle açıklayamayan Sarfatti gibi parafizikçilerin son çareyi kuantum mekaniğine sığınmakta aramaları, bu arada kendi adını da işe karıştırmış olmaları. Bunlar arasında önce andığım Puthoff'la Tark'tan başka Evan, Harris, Walker, Coste de Bergerat, Richard Maltuk ve Nobel ödülü sahibi İngiliz fizikçisi Brian Josephson'ın da adları geçiyor. İnsan bu adları duyunca ister istemez, yoksa bu paranormal denilen olayların gerisinde gerçekten de bir şeyler mi var diye sormaktan kendini alamıyor. Wheeler'a göre bu olayların gerisinde parafizikçilerin kuantumun bazı ilkelerini yanlış yorumlamalarından başka bir şey yok. Bu ilkelerden en fazla tanınanı Heisenberg'in bulduğu belirlenemezlik ilkesi. Bu ilkeyi en kaba çizgileriyle şöyle dile getirmek mümkün. Bir atom altı parçacığın aynı anda hem bulunduğu yeri, position, hem momentumunu kesinlikle belirleyemeyiz. Zira böyle bir parçacığı gözlemleyebilmemiz için ona bir ışın göndermemiz gerekir. Parçacığın konumunu tam belirleyebilmemiz için ona elden geldiğince dalga boyu kısa bir ışın göndermeliyiz. Ancak ışığın dalga boyu ne kadar kısa veya frekansı ne kadar yüksek olursa kinetik enerjisi de o derecede büyük olacağından Compton etkisi nedeniyle çarptığı parçacığın momentumunun artmasına, değişmesine yol açacaktır. Öte yandan ışının dalga boyu ne kadar büyük olursa kinetik enerjisi o derecede az olacağından parçacığın momentumunu iyice belirlemek mümkün olacak, ancak o zaman da tam yerini belirlemek imkansızlaşacaktır. Bütün bunların paranormal olaylarla ilgisi ne diye sorduğunuzu duyar gibiyim, açıklayayım. Yukarıda anlattıklarımdan da anlaşılacağı gibi atom altı dünyada gözlemlerimizle bir deyime bu dünyayı etkiliyoruz, ancak buradaki etkileme deyimini yanlış anlamamak gerek. Bunun anlamı sadece şu, doğrudan doğruya algıladığımız büyük cisimlerin makrokozmos dünyasında gözlemlerimizle bir cismin gerek konumunu gerekse momentumunu kesinlikle belirleyebildiğimiz halde mikro dünyada açıkladığım nedenlerden ötürü bunu yapamıyoruz. Hepsi bu. Oysa bu durumu yanlış yorumlayan bir parafizikçi, örneğin bir kaşığın da atom altı parçacıklardan oluşan bir kuantum sistemi olduğu gerekçesiyle bu parçacıklar gözlemlerimizden etkilendiğine göre kaşığı gözlemleyen bir süper duyarlının onu etkileyebileceğini, PK, nasıl olduğunu anlayamadığımız bir yoldan onu değiştirip bükebileceğini iddia edebilir.